Ayrım 8, sayfa 54. Semih Terzi denen katil. Nasıl general yaptık onu? Kimler general yaptı? Semih Terzi'yi hatırladınız mı? Evet, vuruldu. Askerde değil, o biliyorsunuz Silopi'de özel kuvvetler merkezinde. O çocuk da işin, çocuk sözünü geri alıyorum, katil bence. O katil aynı zamanda bu harekat sırasında Türkiye'nin Suriye'ye harekatını da yönlendiriyor. Öyle de kritik bir görevde. O kişi geldi, özel kuvvetleri ele geçirmeye çalıştı. Ve orada kahraman bir astsubayımız o katili, vatan haini vurdu. Bu suçüstü Semih Terzi'ye. Darbenin kaderini değiştiren isim. Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Zekai Aksakallı 15 Temmuz darbe girişiminin kaderini değiştiren isimlerden biri. Darbe gecesi eşiyle birlikte bulunduğu arabanın önü iki darbeci tarafından kesilip rehin alınmaya çalışılan Aksakallı, darbeci albayı yere düşürüp arabayla uzaklaşmayı başarmıştı. Darbecilerin elinden kurtulduktan sonra darbeciler tarafından basılan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı çatışarak geri almıştı. Aksakallı'nın koruma astsubayı Ömer Halis Demir de Özel Kuvvetler Karargahı'nı ele geçirmeye çalışan darbeci General Semih Terzi'yi öldürmüş, kendisi de çatışmada şehit düşmüştü. Ömer Halis Demir, o ilk kurşunu atan astsubay, şehit astsubay. Birisi vatan haini, birisini general yapmışız, utançtır. Öbür tarafta kahraman bir astsubay. Biri utanç, biri gurur. Aynen, eğer özel kuvvetleri ele geçirseydi, kontrolünü alsaydı Ankara'da çok kritik şeyler olabilirdi. O zaman Zekai Paşa darbeyi önleyen en önemli unsur. Kilit oyunculardan birisi, kahramanlardan birisi. Geliyor orayı ele geçiriyor. Eşi yaralanıyor. Tam bir kahramanlık hikayesi. Gayet tabii. Bir tanesi o. Öbürü tabii ki o ilk kurşunu atan şehit astsubayı da unutmayalım. Canım, jandarmada cemaatçi vuranlar var. Genelkurmay'da çatışmalarda şehit olanlar var. Yani gerçekten silahlı kuvvetler içinde bu darbeye karşı canı pahasına şehit olmayı göze alarak hareket edenler var. Birinci ordu komutanı var. Şimdi şöyle bir şey var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 Temmuz perspektifinden baktığımızda şunu görüyoruz. Bir darbeci, cemaatçi askerler var. Cemaatçi darbeciler var. Cemaatçi darbeciler var. Asker demek istemiyorsunuz. Cemaatçi darbeler var, darbeciler var. Bir, iki, bir genel zafiyet görüntüsü var. Var. Komuta kademesinden de kaynaklanan. Üç, bu darbeye karşı şerefle, onurla direnen Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları var. Kesinlikle. Fotoğrafı tam görelim diye ben bu üç kategoriyi saydım. Bu kategoriye Ümit Dündar, Orgeneral Ümit Dündar'ı şimdi darbenin önlenmesine çok kilit açıklamayı yaptı. Kilit kilit. Genelkurmay 2. Başkanlığı gibi çok önemli bir göreve gidiyor. Bazıları yanlış değerlendiriyorlar. Ordu komutanlığından. Ya bu Genelkurmay 2. Başkanlığı önemli bir görevdir. Genelkurmay Başkanlığı'na geçiş açısından mı? O açıdan değil ama önemlidir. Önemli bir göreve gitti. Onu da kutluyorum. Değerlendirmenize %100 katılıyorum. Kendilerini gizleme kabiliyetleri yüksek. Sizin mesela halkınızın, vatandaşın bana da çok soru geliyor o konuda. Anlayamadıkları şu. Diyorlar ki her şeyi anlıyoruz ama emir subayı, yaver dediğimiz adamın hain olmasını anlayamıyoruz. Bu kadar mı bir insan bunu göremez? Mesela sizin yaveriniz, siz emin miydiniz emir subayınızdan genelkurmay başkanı iken? Ben şimdi kendimden örnek vermek istemem ama sayın cumhurbaşkanının yaveri de var yani. Hep silahlı kuvvetler genelkurmay başkanı demeyelim yani. Cumhurbaşkanımızın yanında olan yaverler de var. Ama şimdi cumhurbaşkanı da genelkurmaydan atanıyor. Tamam, onun da araştırması gerekiyordu ama doğrudan genelkurmaydan bilemeyebilir mi? Kim? Genelkurmay Başkanı, yaverinin ne olduğunu bilemeyebilir mi? Bilmez tabii, nasıl bilecek? Yani o zaman şu noktayı belki iyi anlayamıyoruz. Gerçek cemaat mensubu olanlar korkunç bir doktrin eğitiminden geçmiş insanlar. Kendini gizleme kabiliyeti çok yüksek diyorsunuz. Çok yüksek, yapmayın. Genelkurmay Başkanı olmuş, o general olmuş bir şahsiyetten bile kendisini gizleyecek kadar. Gerçek ortada. Yani şimdi siz bunu nasıl kabul edersiniz? Dibinizdeki adamın cemaatçi olmasından şüphe ediyorsunuz. Emri alıyorsunuz. Onu orada tutuyorsunuz. Yani mantıksal olarak bunu düşünebilir misiniz? Kendimden örnek vermem gerekirse, vermek istemiyorsanız, yo, general çıktı, bana da yakın. Onu ifade etmek isterim. Nasıl general çıktı? Tuğ general. Şu anda görevde. Yo, tutuklandı. Sizin emir subayınız? Yo, emir subayım değil. Aman aman, şimdi yanlış. Emir subaylarıyla bağlantılı kimse yok. A olabilirdi ama. Orada şimdi. Büyük anıtında çünkü. Kimden bahsediyorsunuz? Benimle yakın çalışan, kara kuvvetleri komutanı iken özel kalem müdürlüğümü yapan kurmay albaydı. Birisi vardı. Hiç şüphelendiniz mi kendisinden? Yani cemaat bağlantısı olduğunu söyleyemem. Ama bir iki olayı beni rahatsız etti ve bir sene sonra özel kalem müdürlüğümü değiştirdim. Bir sene tuttum. Cemaat için TSK'daki iki önemli birim, personel ve istihbarat. Ona atfedilen şeyler direkt cemaatle ilgili değil. Direkt değil, hayır. Ama maalesef bugün bu olayda gözaltına alınan ve tutuklanan bir kişi olarak çıktı. Şimdi burada önemli olan şu, o zaman bu olay nasıl oluyor? Bu olayda cemaat için silahlı kuvvetlerde iki kritik nokta vardır. Bir tanesi personel daireleri. Zaten dikkat ederseniz bütün personelle bağlantılı olan kişiler hemen hemen olayın içinde. Bir personel, iki istihbarat. Öncelik hangisine derseniz personel. Önce personele sızmaya çalışmışlar. Kesinlikle. Sonra istihbarata. Kesinlikle. Sonra oraları da ele geçirmişler. Personel başkanları kritiktir. Çünkü bilgi akışı gelmiyor değil mi personelle ilgili? Bilgi akışı gelmediği gibi istediğiniz adamı istediğiniz yere götürme şansınız var. Yönlendirebiliyorsunuz. Tabii. Yaverleri atayan orası yani nereden bileceksiniz? O zaman özenle seçmişler bu yaverleri. Cumhurbaşkanına şu, genelkurmay başkanına şu, özenle seçilmiş adamlar. Kesinlikle. Bunu yapan da personel başkanlığıdır. Personel daireleridir. Ben kuvvet komutanı iken şu prensibi verdim. Hatırlarlar şimdi. Kurmay başkanım Atilla Işık'tı. Personel başkanlıkta çalışan şube müdürlerini 4 yıldan fazla tutmayın. Cemaatle bağlantılı değil. Her türlü bağlam. Çünkü en kritik görev o. Artı ben şuna da karşıyım. Kişi kurmay olarak, kurmay albay olarak personelde başlıyor. Kıtaya gidiyor, general oluyor. Personelliği devam ediyor. Kıtaya gidiyor, genel kurmayda personel bilmem ne. Kor general oluyor personelde. Bu yanlış bir şey, bilmem anlatabildim mi? Çok iyi anladım. Bu nedenle bu uygulamaya özellikle genelkurmay personeliyken ve genelkurmay başkanıyken benim zamanımda personelde çalışanlar daha çok personel konumunda çalışmamış kişilerdi. Personel kilit budur burada. Dolayısıyla bakın 2000 yılından 2010 yılına kadar çalışan personel sorgulanmalıdır. Zaten herhalde sorgulanıyor şu anda. Canım elbette tutuklananlar var ama bence süzgeçten geçirilmesi lazım. İstanbul'da askeri birlikler zayıf. Bir de benim bu bağlamda soracağım son soru. Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan 14-15 yaşındaki çocuklar da kullanıldı bu işte. Neden? Onlar ne yapabilirdi ki? Neden onları kullanma gereği duydu darbeciler? Şimdi Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri yani askeri lise öğrencilerinin bir kalkışma darbe hareketinde belki de ben öyle hatırlıyorum ilk defa daha önceki harp okulları kullanılmıştı ama askeri lise kullanılmamıştı. Sanki ilk. Yanlış hatırlamıyorsam askeri lise öğrencilerinin ilk defa katıldığı bir girişim bu. Neden diye soruyorsunuz değil mi? 1. Herhalde askeri lise müdürü muhtemelen çok kuvvetli ihtimal diyelim cemaatin kilit adamlarından biri gibi gözüküyor. Öyle mi? Öyle gözüküyor. Bazı eylemleri, bazı ifadeleri okuduğunuz zaman Kuleli Askeri Lisesi'nin başındaki kişinin cemaatin adamı olma ihtimali çok güçlü. İkincisi İstanbul'daki askeri birliklerin şu anda personel mevcutları çok düşük. Neden? Güneydoğu'da terörle mücadelede. Yani İstanbul'daki askeri birliklerin özellikle piyade birliklerinin mevcutları çok düşük. O yüzden mi askeri lise öğrencilerine ihtiyaç duyuyorlar? Çok tuhaf bir şey bu. Enteresan. Çok düşük mevcutlar çünkü. Cemaat tehlikesini gündeme ilk ben getirdim. Sayın Başbuğ çok teşekkürler. Buraya kadar çok önemli noktalara işaret ettiniz. Fakat şimdi herkesin merak ettiği bölüme geçelim isterseniz. Şimdi ben bu yeniden yapılanma, Türk ordusunun yeniden yapılanması konusuna geçmek istiyorum. Bu konuda atılan adımlar var. Bu adımları size tek tek de sorabilirim, genel olarak da sorabilirim. İsterseniz tek tek sormadan önce siz bir genel değerlendirme yapar mısınız? Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz kalkışmasından sonra bir takım hızlı adımlar atarak, kanun hükmünde kararnameler çıkararak Türk ordusuna, Türk silahlı kuvvetlerine, sivil askeri ilişkilerine ve Türk silahlı kuvvetlerinin genel hiyerarşik yapısını yeniden düzenliyor. Her açıdan el atıyor. Siz cemaat tehlikesini ilk fark eden, bu tehlikenin büyüklüğüne işaret eden, bu tehlikeyle mücadele edilmesi gerektiğini savunan bir eski genelkurmay başkanısınız. Devletimizin attığı bu adımları doğru buluyor musunuz? İsabetli buluyor musunuz? Cemaatle bu adımlar atılarak mücadele edilebilir mi? Tek tek soracağım atılan adımları ama önce bir genel değerlendirme yapabilirsiniz. Yani şimdi haklısınız. Ben cemaatin Türkiye için oluşturduğu tehdidi kamuoyu önünde bir asker olarak gündeme ilk ve belki de tek bilmiyorum getiren kişiyim. Ben hatırlıyorum. Aslında Genelkurmay için ikinci başkanıyken ilk defa değindim. Kara Kuvvetleri Komutanıyken özellikle Kara Harp Okulu'nda yaptığım bir konuşma var. O da YouTube'da şu anda çok dolaşıyor. Ama esas konuşma 14 Nisan 2009 Harp Akademileri Komutanlığı'nda yapmış olduğum konuşmadır. O konuşmayı dinleyen 300 gazeteci vardı. Onlardan biri de bendim. Orada cemaat diye üstüne basarak söz ettiniz. Evet, cemaatin Türkiye için bir tehdit ve risk oluşturduğunu ilk defa. Tarihi bir daha söyler misiniz? 14 Nisan 2009. Tabii orada söylediklerimize bir daha dönmeyelim, zaman almayalım. Ve bunları çok net söyledik. Dolayısıyla şimdi bugün 1 Ağustos değil mi? 1 Ağustos'ta bu konuda en fazla konuşma hakkına sahip olanlardan biri benim. Ama 16 Temmuz'a kadar cemaate sempatiyle bakanlar, destekleyenler var. Onların bugün çıkıp tam bir cemaat karşıtı gibi konuşmalarını da yadırgıyorum doğrusu. Siz 15 Temmuz'a kadar cemaatle ilgili bir kelime bile etmiyordunuz, bir şey söylemiyordunuz. Tehlikenin farkında değillerdi belki de. Yok canım, zamanda destekliyordunuz, zamanda şey yapıyordunuz ve burada Sayın Cumhurbaşkanı'na ayrı koyuyorum. 2007-2011 yılları arasında o da bu kategoride ama 2012-2016 da farklı kategoride. Yani onlar da bugün çıkıp günah çıkartmasınlar. Onu da ben açıkça pek doğru bulmuyorum. Bari susun. Ha şimdi gelelim yeniden yapılanma konusuna. KHK ile yasa değiştirilemez. Önce genel bir değerlendirme yaparsanız sonra tek tek soracağım. Şimdi birincisi olaya hukuki açıdan bakalım önce. Ben hukukçu değilim ama iyi kötü bizim Genelkurmay Başkanlığı döneminde hukukçu olduk. Bugün de bu konuyu biraz sordum. Sayın Turgut Kazan'la konuştuk. Sonra bir iki hukukçuya da sordum. Şimdi burada hukuki olarak da bir yanlışlık olduğunu ifade ediyorlar. Alınan tedbirler ve kararlar açısından mı? Diyorlar ki, olağanüstü hal yasasına dayalı olarak siz bu kapsamda kanun hükmünde kararname ile, çünkü kanun hükmündeki kararnameler nereye dayanıyor? Olağanüstü hal yasasına dayanıyor. Olağanüstü hal ilan edilmesi ve olağanüstü hal yasası kapsamında kararname çıkarıyorsunuz. Hukukçular diyorlar ki bu kanun hükmündeki kararnamelerle siz kanunları değiştiremezsiniz diyorlar. Çünkü yapılan kanunların değişikliğe uğraması söz konusu. İkinci söyledikleri şu. Siz o hal yasası kapsamındaki kanun hükmündeki kararnamelerle geleceğe yönelik değişiklikler yapamazsınız. Çünkü sizin o hal yasası şimdi 3 ay geçerli. Belki uzatılacak. Yani sadece o hal içerisinde geçerli olacak adımlar mı atabilmeliler? Evet, genel ifade bu. Diyorlar ki OHAL yasasına bağlı olarak kanun hükmündeki kararnamelerle siz kanunları değiştiremezsiniz. Geleceğe yönelik de değişikliklere gidemezsiniz. Hatta bazıları daha ileri giderek diyorlar ki biliyorsunuz OHAL kapsamındaki kanun hükmündeki kararnamelerde Anayasa Mahkemesi'ne itiraz edemiyorsunuz, götüremiyorsunuz. Ama bazıları diyorlar ki Anayasa Mahkemesi'nin geçmişe ait kararları var. Demiş ki Anayasa Mahkemesi. Eğer siz o halde kanun hükmündeki kararname ile geleceğe yönelik inceleme yaparsanız ben bunu incelerim arkadaş demiş. Bilmiyorum. Hukuki sıkıntılar var. İkincisi şekil olarak doğru değil. Neden? Neden? Şimdi bu bir kere biraz evvel ne dedik? Teşhis tedavi olayı. Şimdi eğer teşhiste Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı olarak tedbir alacaksınız tamam. Ona bir itirazımız yok. Söylüyoruz. Ama siz burada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapılanmasını, 100-200 yıllık yapılanmasını kanun hükmündeki kararnamelerle değiştirme ihtiyacını niçin duydunuz? Bunu biri bize anlatsın. Darbe yapıldı. Hangi darbe? 15 Temmuz. Ona ne dedik? Fethullah Gülen cemaati. Onunla ilgiliyse tamam. Ama şimdi sizin bu kanun hükmündeki kararnamelere aldığınız konular Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genel yapılanmasını bozuyor. Bu aslında askeri darbe. Emir komuta veya junta darbesine yönelik önlem alıyorsunuz. Birinci konu bu. Yani diyorsunuz ki çok özür dilerim, sanki emir komuta zinciri içerisinde herhangi bir cemaatin filan dahli olmadan bir askeri kalkışma olmuş gibi tedbir alıyorsunuz. Bu yanlış diyorsunuz. Ayrım sonu sayfa 62.